Rahip Bahira Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu anlamış mıydı?
7. 8. 9. yüzyıldan günümüze kadar intikal etmiş bazı rivayetlerde ki buna Bahira efsanesi deniyor. Böyle bir anlatı var. Bu anlatının içeriğine biraz baktığımızda aslında farklı farklı varyantları olan bir anlatı. Bu bazı İslam kaynaklarında geçmiş, Hristiyan kaynaklarında geçmiş, Hristiyan yazarlarca da bazı açılardan farklı şekillerde yorumlanarak nakledilmiş. Hatta geniş bir literatür oluşmasına da sebebiyet vermiş. Birazdan ona geleceğim. Nedir Rahip Bahira olayı? Rivayete göre Hazreti Peygamber çocukluğu sırasında, işte kaç yaşında olduğu da değişiyor rivayetlerde. Ebu Talip'le amcasıyla birlikte işte şeye doğru kuzey istikametinde ticarete gidiyor. Ticaret kervanındayken. Bu sırada bir rahip, işte Bahira denilen bir rahip, bunun hangi mezhebe, Hristiyanlığın hangi mezhebine mensup olduğu da farklı şekillerde şey yapıyor. Nesturi olduğu, yani Doğu Kilisesi mensubu olduğu yönünde bir kabul olmuş genel itibariyle. Çocuğu tanıyor. Yani bakıyor, onda bir farklılık seziyor. Bir takım farklılıklar görüyor. Mesela İşte bir bulut onu takip ettiğini gibi bir takım şeylerden hareketle çocukla sohbet ediyor, amcasıyla sohbet ediyor ve onun ileride peygamber olacağını anlıyor. Ve Müslümanların yaptığı yoruma göre işte onun diyor elinde diyor o günkü koşullarda hani nasıl bir metin mevcut ise o metinlerdeki bilgisinden hareketle yani onun peygamberliğini anladı gibi bir sonuca ulaşıyorlar. Peki sonra ne oluyor? Sonra hem çocuğa hem de Ebu Talib'e söylüyor. Diyor ki bakın diyor bu beklenen bir peygamberdir. Fakat bu durumda bir tehlikeli şey seziyor. Ebu Talib'e hemen tembihliyor yani. Diyor ki çocuğu diyor daha fazla götürme. Bir an önce diyor geri dönün. Yahudileri özellikle göstermeyin. Çocuğu diyor özellikle Yahudilerden koruyun gibi bir şey var bunun. İslami kaynaklarda, İslam literatüründe ya da Müslümanlarca kaleme alınmış literatürde. Onlar da işte gene değişen şey de bir gün kadar herhalde Ebu Talip işlerini tamamlıyor. Derhal çocuğu alıp Mekke'ye geri dönüyorlar. Şimdi bu hadisenin Hristiyanlık açısından önemi ne? Anlaşıldığı kadarıyla arkadaşlar 7. yüzyılda ilk planda yani İslam Müslümanlar Arabistan sahasının kuzeyine ilk çıktıkları anda ve işte Ebubekir'in son Hazreti Ömer'in ilk yılında 634 yılında Arap orduları Müslüman ordular Arabistan sahasının kuzeyine ilk çıktıklarında bölgede mukim Hristiyanlar onları Araplar olarak gördüler. Onları Araplar olarak yorumladılar. Ben şimdi İnşallah bir ay sonra bir kitabım çıkacak. Orada bunun detaylarını hep anlattım. Onlar ilk planda Araplarla birlikte yeni bir din de geldiğini anlayamadılar, idrak edemediler. Yani Arapları daha çok zaten kullandıkları terminolojiden de anlıyorsunuz bunu. Haceroğulları, İsmailoğulları, Sarazenler, Sarakenoi işte Yunanca'daki o şeyden hareketle gibi bir takım ifadelerden veya bir takım Tay kabilesine atfen. Bu gibi ünvanlarla tanımladılar. Müslümanlar olarak değil. Neden? Çünkü yeni bir din geldiğini fark etmediler ya da önemsemediler bunu ilk planda. Fakat zamanla bazı sebeplerle İslam'ı fark ettiler. Nasıl fark ettiler? Bir, İslam'ın rakip bir din olarak yükseldiğini gördüler. Hristiyanların birçoğunun Müslümanlaştığını, İslam'a geçtiğini gördüler. Bu İslamlaşma özellikle Ömer bin Abdülaziz sonrasında ivme kazanmıştır o dönemde. Emeviler sonrasında ya da Emevilerin ikinci döneminde yani iktidarların son dönemine doğru daha fazla ivme kazanmıştır İslamlaşma. Çok geniş bir İslamlaşma var. Bu Hristiyanlardan tepki almıştır ve önlem alma ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani kiliseler Hristiyanların, cemaatlerinin İslam dini lehine erimesi karşısında bir takım tedbirler almaya ihtiyaç duydular. Mesela kilise kanonları neşredildi. Birçok kilise kanonu var. O Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki toplumsal entegrasyonu engelleyebilmek ya da İslam'ı kötüleyebilmek, Hristiyanların gözünde itibardan düşürebilmek, hani o dine göstermesinler, teveccüh göstermesinler, oraya meyletmesinler gibi bir düşünceyle kanonlar var. Bunları yazdım ben yeni kitabımda inşallah yayınlayacağız. Öte taraftan İslam karşıtı değil mi? Bir reddiye literatürünün oluşması söz konusu. Ve bu literatürde çok sivrilen isimler var. Mesela onların en başta gelen temsilcilerinden 749'da öldü Şamlı Yuhanna. Yuhanna ed-Dimaşki veya John of Damascus diye geçen Batı literatüründe. Çok meşhur bir tarihsel şahsiyet veya Theodor Ebu Kura. Bu ikisinin en önemli, yani bunun dışında birçok başka isim var da bu ikisi çok önemli. Hem görüşleri itibariyle çok önemli hem de bunlar Doğu Hristiyanlarının yani Miyafizit ve Doğu Kilisesi'ne mensup ya da Kıpti geleneğine ya da Ermeni geleneğe mensup. Kadıköy Konsili karşıtı o gelenekten farklı olarak bunlar İslam yönetimi altında Bizans kültür ve inanç dairesinin temsilcileridir. Burası önemlidir. Yani Melkit, yani Melkaniye dedikleri bu Müslüman müelliflerin, bugün bizim Melkit diyebileceğimiz, işte imparator kral yanlısı anlamında Bizans imparatorlarına yapılmış bir atıftır. O görüşteki şeyler. Şimdi bunların Hazreti Peygamber'le ilgili iddiaları olmuştur. Yine ben bu kitabımda çok detaylı olarak onları anlattım. Mesela Şamlı Yuhanna'nın, Yuhanna Dimaşki'nin bu anlamdaki ifadesi Hazreti Peygamber'in bir din neşrederken, yani İslam dinini kurarken aslında Hristiyan bir rahip tarafından eğitildiğidir. İşte o Arius'cu bir rahip olduğunu söyler. Biliyorsunuz Arius 4. yüzyılda yaşamış Hristiyanlığın Libyalı bir rahip, en önemli sapkını olarak görülür Hristiyanlarca. Arius'cu harekettir o. 325 İznik Konsili'nde aforoz edildi. Sonra imparatorluğun özellikle doğusunda resmi mezhep oldu. 2. Konstantinos ve Valens dönemlerinde. 378'de öldü Valens. 379'da 1. Theodosius tahta çıktı. 381 İstanbul Konsili ile bir kez daha aforoz edildi Ariusçuluk ve ondan sonra yasaklandı imparatorlukta. Ariusçular o dönemde tabii birçoğu maalesef eridiler diğer testis yanlısı grupların yanında. Bazıları da kaçıştılar sağa sola. Yani Romalılardan kaçtılar. Roma ordularının veya devletinin veya geleneksel kilisenin gücünün yetemeyeceği noktalara kaçtılar. Bunların bir kısmının Arabistan, bir kısmının İran, bir kısmının Suriye, işte Habeşistan birçok bölgeye gitmiş olmaları çok muhtemeldir. Gittiklerine dair de deliller var. İşte Yuhanna ed-Dimaşki burada Ariusçu bir rahibin Hazreti Peygamber'i eğittiği ve bir de bakıyorsunuz aslında onun kastı büyük ölçüde şeydir. Bu Rahip Bahira efsanesidir. Ve çok ilginç bir biçimde Bahira efsanesinin özellikle Süryaniler arasında kısa vadede, yani İslam'ın yükselmeye başladıktan sonra bir reaksiyon olarak, Hristiyan bir reaksiyon olarak yayıldığını ve metinleştiğini görüyorsunuz Rahip Bahira efsanesinin Hristiyanlar arasında. Şimdi tabii burada Hristiyanlar arasında bunun metinleşmesinin temel sebebi biraz önce de söylediğim gibi Hazreti Peygamber'in aslında Allah'tan vahiy alarak İlahi dinin, yani Adem'den itibaren mevcut olan dinin bir kez daha ve son defa olarak tebliğ edildiği düşüncesini inkar ederek ya da Müslümanlardaki bu iddiayı, Müslümanların bu fikrini, bu düşüncesini ne karşı bir polemik oluşturarak Hazreti Peygamber'in aslında söylediklerini Hristiyan bir rahipten öğrendiği, işte bu Sarkis Bahira diyorlar ona, yani Sergius ya da Sarkis Bahira diyorlar. Ondan öğrenip de şey yaptığı şeklinde bir iddia metinleşmiştir. Ve aslında bu rivayetlerin kökeninin de işte Müslümanlarca ileri sürülen bu rivayetler olması da çok yüksek bir ihtimal. Halbuki bu rivayetlerin aslı astarı var mı, gerçekten inanılır mı, güvenilir mi? Burası ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Hazreti Peygamber'in mesela vahiy geldiğinde şok olduğunu biz biliyoruz, şaşırdığını. Veya işte ilk vahiy ile ikinci vahiy arasında geçen o süreçte değil mi, bunalıma girdiğini biz biliyoruz. Veya işte Ebu Talib'in hiçbir zaman Hazreti Peygamber'e iman etmediği yönünde rivayetler var. Yani sizlerin de bildiği gibi. Şimdi zaten bu şeyde akla gelen ilk soru şu. Eğer Rahip Bahira henüz bir çocuk iken hem amcasıyla hem Hazreti Peygamber'le konuşup ona ileride peygamberliğini söylediyse, olacağını söylediyse niçin bu kadar şaşırdılar? Niçin hiç hazırlamadılar kendilerini? Niçin onun nübüvveti sanki hiç beklenmeyen ve şok edici bir gelişme olarak karşılandı? Ve Ebu Talip bu gerçeği henüz Hazreti Peygamber'in çocukluğundan itibaren bilmesine rağmen niye iman etmedi? Bu ve benzeri birçok soru Tabii ki modern araştırmacıların da zihinlerini kurcalıyor ve Bahira efsanesinin gerçekliğini bence tartışmalı bir hale bürüyor. Anlaşıldığı kadarıyla Bahira efsanesi Hazreti Peygamber, yani Müslümanların Hazreti Peygamber'in nübüvvetinin henüz çocukluğundan itibaren Hristiyanlar ya da Ehli Kitap tarafından bilindiği söylemine delil olmak üzere geliştirilmiş bir rivayet. Fakat tabii bunun gerçekliğinin ya da otantikliğinin çok son derece tartışmalı olduğunu da burada ifade etmemiz gerekiyor.